Ayrım 8. Kesişen Yazgılar Şatosu. Italo Calvino. Sayfa 87. Vampirler Ülkesi'nin Öyküsü. İçimizden yalnızca bir kişi en uğursuz kağıttan bile korkmaz görünüyor. Hatta göründüğü kadarıyla 13 sayılı arkanayla son derece içli dışlı bir konuşmaya dalmış. Bu, değnek prensine oldukça benzeyen iri yarı birisi olduğu, kağıtları dizerken her günkü zahmetli işine kendini kaptırmış göründüğü, dörtgenlerin bir sırada ve aynı aralıklarda olmasına çok özen gösterdiği için doğal olarak resimde dayanmış olduğu değneğin toprağa saplanmış bir küreç sapı ve kendisinin de bir mezar kazıcısı olduğunu düşünüyoruz. Loş ışıkta kağıtlar bir gece görünümünü betimliyor. Kupalar ısırga notlarının arasında ölü küllerinin saklandığı mermer kapları, lahitleri, gömütleri andırıyor. Kılıçlardan kurşun tabut kapaklarına çarpan kazma kürekler gibi sesler geliyor. Değnekler eğri büğrü kara haçlar gibi dikiliyor, paralar nur gibi parlıyor. Bir bulut ayı açığa çıkarır çıkarmaz kudurmuş gibi mezarların kenarlarını eşeleyen ve kokuşmuş etleri akreplerle kocaman örümceklerden kapmaya çalışan çakalların uzun uzun uluması yükseliyor. Bu gece sahnesinde yanında soytarısı ya da saray cücesi şaşkın şaşkın yürüyen bir kral hayal edebilir. Kılıç kralıyla deli arkanası tam bu roller için biçilmiş birer kafta. Ve aralarında mezarcının da gizlice dinlediği bir konuşma geçtiğini farz edebiliriz. Gecenin o saatinde kral ne arıyor orada? Kupa kraliçesi karısını aradığını işaret ediyor. Soytarı kraliçenin gizlice saraydan çıktığını görmüş. Yarı şaka, yarı ciddi, kralı onun peşine düşmeyi kandırmıştı. Fitnecinin teki olan cüce, işin içinde bir aşk dalgası olduğundan işkilleniyor, ama kralın karısına güveni sonsuz, ne yaparsa gün ışığında yapacağından öylesine emin ki, öksüz çocuklara yaptığı yardımın onu böyle gidip gelmeye mecbur kıldığını sanıyor. Kral, doğası gereği iyimser bir adam. Ülkesinde de her şey yolunda gidiyor. Para hem çok hem iyi yatırımlarda kullanılmış. Şenlikli şölenlerde sayısız davetlinin susuzluğunu gidermek için bolluk kupaları sunuluyor. Büyük mekanizmanın çarkı kendi gücüyle gece gündüz işliyor. Pencerede oturan kadın memurun sert bakışlarından titiz ve akılcı bir adaletin egemen olduğu anlaşılıyor. Kralın kurduğu bu kent bir kristal ya da kupa birlisi gibi işlenmiş, her yanı gökdelenlerin pencereleriyle kaplı, inen çıkan asansörleri, yüksek yollarda gidip gelen arabaları, park alanları, yer altında karınca yuvası gibi aydınlık tünelleri var. Kuleleri bulutlara değen bu kentte, krom çerçeveli geniş pencerelerden görünen güzel manzara bozulmasın diye zehirli gazların karanlık kanatları yerin derinliklerine gömülmüş. Oysa soytarı iki güldürüyle bir şaklabanlık arasında her ağzını açışında hep kuşku, dedikodu, heyecan ve korku tohumları saçıyor. Ona göre büyük çarkı döndürenler cehennem hayvanları ve kupa kentin derinliklerinden çıkan kara kanatlar içerideki sinsi bir gözdağına işaret ediyor. Kral oyuna uymak zorunda. Ne dese tersini söylesin, onunla dalga geçsin diye para vermiyor mu soytarıya? Sarayların eski ve güvenilir bir geleneğince soytarı, cüce ya da ozanın görevi, kralın egemenliğinin dayandığı temel değerleri hiçe sayıp alay etmek, her doğrunun bir eğrisi olduğunu, ortaya çıkan her ürünün birbirine uymayan bir parçalar yumağı, her düzgün konuşmanın bir zırvalama olduğunu krala göstermektir. Gene de arada bir bu çıkışlar kralda belli belirsiz bir tedirginlik yaratıyor. Bu da elbette önceden bilinen, dahası kralla soytarı arasındaki anlaşmada özellikle belirtilen bir şey. Ama gene de kral biraz tedirgin, hem sadece bir huzursuzluk yaratıp bundan yararlanmaya çalışmıyor, düpedüz tedirgin oluyor. Şu anda soytarı, kralı hepimizin yolumuzu yitirdiğimiz ormana getirmişti. Kral şöyle demiş olmalı: "Ülkemde böyle sık ormanların kaldığını bilmiyordum. Artık yok yaprakları soluk aldırmıyormuşum, yok yeşil öz sularını sindirmelerine engel oluyormuşum" gibi arkamdan bütün söylenenlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Sevindim doğrusu. Soytarının yanıtı şu oldu: "Senin yerinde olsam yüce kralım, pek o kadar sevinmezdim. Bu ormanın gölgesi parlak kentin salt dışına değil, içine de uzanıyor. Her şeyi ellerinde tutan uyruklarının kafalarına da. Bazı şeylerin denetimimden çıktığını mı söylemek istiyorsun? Birazdan göreceğiz. Orman çok sık olmakla birlikte sanki yerden fışkıran mantarlardan gelen beyaz bir ışıkta, kazılmış toprakların yığıldığı yollar ve dört köşe hendekler görünüyordu. Tüylerimiz ürpererek 13 sayılı arkana bize ormandaki bitkilerin yarı çürümüş cesetler ve etsiz kemiklerle beslendiğini gösteriyor. Soytarı, beni nereye getirdin? Bir mezarlık burası. Soytarı, mezarlar arasında otlayan omurgasız hayvanları göstererek şöyle yanıtladı. Burada senden daha yüce bir kral egemenlik sürüyor. Solucan Hazretleri. Bütün ülkemde buradan daha düzensiz yer görmedim. Burayla ilgilenen bakanlığın başında hangi salak var? Ben Deniz Yüce Kralım. Artık mezarcının da sahneye çıkıp nutkunu atma sırası gelmişti. Kentliler ölüm düşüncesini uzaklaştırmak için cesetleri buraya taşıyıp gelişi güzel gömerler. Ama sonra ne kadar uzaklaştırmış olurlarsa olsunlar, ölüm düşüncesi gene kafalarına takılır. Cesetlerin iyice gömülüp gömülmediğine, ölü olduklarına göre ölülerin yaşayanlardan gerçekten de farklı olup olmadığına bakmaya gelirler. Aksi takdirde yaşayanlar yaşadıklarından pek de emin olamazlardı, değil mi ama? Bu yüzden oradan oraya taşı, göm, çıkar, başıma kaşıyacak vaktim kalmıyor. Mezarcı ellerine tükürerek yine küreğine sarılıyor. Dikkatimiz göze batmak istemezmiş gibi duran başka bir kağıda yöneliyor. Kadın papa arkanası. Kukuletalı bir rahibe giysisi içinde mezarların arkasında çömelmiş kadını fark eden kralın mezarcıya sorduğu soruya denk düşebilecek merak dolu bir hareketle masa arkadaşımıza onu gösteriyoruz. Kim bu mezarlar arasında dolaşan ihtiyar kadın? Mezarcı haç çıkararak şöyle yanıtlamış olmalı kralın sorusunu. Aman Tanrı korusun, aşk iksirlerini, büyü kitaplarını çok iyi bilen ve uğursuz işler için malzeme toplayan büyücü kadınlardır onlar. Gidelim arkasından bakalım ne yapacak. Yo, ben gelemem yüce kralım. Soytarı bu noktada korkuyla titreyerek bir adım geri çekilmiş olsa gerek. Yalvarırım, sizler de uzak durun. Ülkemde nereye kadar bu köhnemiş boş inançlara yer veriliyor bilmem gerek. Kral da az inatçı değildi. Mezarcı önde, o arkada yola düzülüyorlar. Yıldız arkanasında kadının rahibe giysileriyle rahibe sargılarını çıkardığını görüyoruz. Hiç de yaşlı değil, güzel bir kadın ve çırılçıplak. Yıldızların ışıltılarıyla parlayan ay ışığı, gece yarısı mezarlıkta dolaşan kadının kraliçeye benzediğini açığa vuruyor. Karısının vücudunu, armut biçimli güzel göğüslerini, zarif omzunu, dolgun kalçalarını, geniş ve uzunca karnını ilk tanıyan kral oluyor. Sonra kadın başını kaldırıp omuzlarına dökülmüş saçlarının çevrelediği yüzünü gösterir göstermez bizim de ağzımız açık kalıyor. Yüzünde saray portrelerindeki haline hiç benzemeyen, o kendinden geçmiş ifade olmasa kraliçenin ta kendisi. Kralın tepkisi olsa olsa şöyle olmuştur. Bu çirkef büyücü karılar nasıl oluyor da saygıdeğer kadınların kılığına girmeye cesaret ediyorlar? Kral bir yandan bütün kuşkuları karısından uzaklaştırayım derken, bir yandan da cadılara istediklere kılığa girmek gibi olağanüstü güçler tanımaya dünden hazır. Ama kral bu sözde uyur gezerin yaptıklarını görünce, inanılmaz benzerliği daha iyi açıklayabilecek bir başka açıklamadan. Zavallı karıcığım, sinir hastalığı yetmiyormuş gibi bir de başına uyur gözerlik çıktı. Hemen caymış olmalı. Kraliçe bir çukurun başına diz çökmüş, yere bulanık iksirler döküyor. Aslında elinde tuttuğu araç, kurşun tabutları açmakta kullanılan ve kıvılcımlar saçan bir oksijen alevi olarak da yorumlanabilir. Yöntem ne olursa olsun bir mezar açmaya çalışıldığı ortadaydı. Bir başka tarotun kıyamet günü geldiğinde kurulacak mahkemeyi haber verdiği, oysa burada ufak tefek bir kadının eliyle şimdiden gerçekleştirdiği sahne bu. İki değnek, değnek ilkilisiyle, bir halatın yardımıyla cadı kadın çukurdan ayaklarından asılmış bir gövdeyi çekip çıkarıyor. Oldukça iyi korunup bozulmamış bir ölü bu. Soluk alnından mavimsi, kara, gür ve uzun saçlar dökülüyor. Gözleri işkenceyle öldürülmüşçesine fal taşı gibi açık. Cadının okşar gibi eliyle açığa çıkardığı dudakları uzun ve sivri dişleri üzerinde gergin duruyor. Bu dehşet dolu manzarada gözümüzden kaçmayan bir ayrıntı var. Cadı nasıl kraliçeye benziyorsa, mezardan çıkan cesetle kral da tıpatıp birbirinin aynısı. Bunun farkında olmayan tek kişi kralın kendisi. İşte şimdi de bağıra bağıra sonradan kendisini zor durumda bırakacak şu sözleri söylüyor. Cadı karı, vampir, zinakar. Cadı ile karısının aynı kişi olduğunu kabul mü ediyor? Yoksa kraliçenin kılığına girdi diye cadının onun ödevlerini de yerine getirmek zorunda olduğunu mu düşünüyor? Belki ikiziyle aldatılmış olmak kralı avutabilir. Ama kimse bunu onu söylemeye cesaret edemiyor. Mezarın dibinde uygunsuz bir şeyler oluyor. Cadı kuluçkaya yatar gibi cesedin üstüne uzanmış. Derken ölü değnek birlisi gibi dikiliyor. Kupa prensi gibi cadının uzattığı bardağı dudaklarına götürüyor. Kupa ikilisinde olduğu gibi beraberce pıhtısız taze kırmızı kan dolu kadehlerini kaldırıp tokuşturuyorlar. Demek benim tertemiz, mikropsuz, madeni ülkemde hala bu pis derebeyi tarikatının vampirleri dolaşıyor. Saçları diken diken olup bir anda bembeyaz kesilen kral böyle bir çığlık atmış olmalı. Hep kesme kristalden bir kupa gibi uyumlu ve saydam sandığı kentinin, nemli ve mikroplu ölüler ülkesinin sınırındaki gediği kapamak için sokulmuş, eski bir mantar tıkaç gibi delik deşik ve kangrenli olduğu ortaya çıkıyor. Bil ki bu açıklama olsa olsa mezarcıdan gelebilir, o cadı gün dönümü ve ılım gecelerinde öldürdüğü ve kendi elleriyle gömdüğü kocasının mezarına gidip onu dışarı çıkarır. Kendi damarlarındaki kanla ona yeniden hayat verir ve başkalarının kanıyla yıpranmış damarlarını besleyip sapık ve çok biçimli cinsel organlarını ısıtan bedenlerin büyük şöleninde onunla çiftleşir. Tarot kağıtlarında bu sapkın töreni betimleyen iki resim var. Ve birbirlerinden o kadar değişikler ki sanki iki ayrı el tarafından çizilmişler. Çok kaba ve ilkel olan birinci resimde adı şeytan olan hem kadın hem erkek hem de yarasa, iğrenç bir yaratık betimlenmeye çalışılıyor. Baştan sona çiçekler ve çeleneklerle bezenmiş ikinci resimse çıplak bir büyücü kadın ya da perinin neşeli dansı aracılığıyla yeryüzü güçlerinin gök güçleriyle uzlaşmasını kutlayan dünya arkanası. Ama bu iki kağıdı çizip basan belki de aynı kişiydi. Engizisyoncu ve şeytan kovucularla alay etmek için şeytanın yüzünü sert hatlarla kabataslak çizip korkuluğa benzeten ve gizli inancını simgesel biçimde anlatmak için elinden geldiğince bol bol süsler kullanan karanlık bir dinin gizli çömezlerinden biri. Kral, "Söyle bakalım mezarcı, ülkemi bu beladan nasıl kurtarabilirim?" diye sormuş ve birden bir savaşçı gibi öne atılarak kılıç kağıtları ne olursa olsun güçler ilişkisinin ondan yol aldığını gösteriyor, şöyle bir öneride bulunmuş olmalı. Bastırma ve kuşatma manevralarında eğitimli ordularımı getirir, her tarafı yakıp yıkar, ateşe verip yağma eder, taş taş üstünde bırakmayıp bütün canlıları kılıçtan geçiririm. Geceleri mezarlıkta görüp işitmediği kalmayan mezarcı, "Yüce kralım, bütün bunlara gerek yok." diye araya giriyor. Doğan güneşin ilk ışıkları ortalığı aydınlatır aydınlatmaz bu toplantı sona erer, cadılarla vampirlerin, şeytanların, iblislerin ve büyücülerin hepsi çil yavrusu gibi dağılıp, kimi yarasaya, kimi baykuşa, kimi başka bir gece kuşuna dönüşüverir. Dikkat ettim, kılık değiştirince her zamanki bıçak işlemezliklerini yitiriyorlar. O zaman bu gizli tuzakla cadı karıyı yakalarız. Sözüne güveniyorum mezarcı, haydi iş başına. Her şey mezarcının planlarına uygun gerçekleşiyor. En azından kralın elinin o gizemli kader çarkına gitmesinden bunu çıkarıyoruz. Çark, hayvan biçimli hayalet sürüsünün devinimine olduğu kadar talih malzemeleriyle kurulan tuzağı, yanında çıkışı olmayan çarkın içinde fırıl fırıl dönüp duran iki erkek şeytanıyla cadı karı, başı taçlı iğrenç bir dişi yarasa kılığında tuzağa düşmüş, gösteriyor olabilir. Hatta kralın bu cehennemlik dişi hayvanı dönüşsüz bir yörüngeye fırlatmak, havaya atılan her şeyin aşağı düşmesine neden olan yer çekimi gücünden kurtulmasını sağlamak Tertemiz ve pırıl pırıl görünmekle birlikte uzun zamandır kurt adamları, sivrisinek ve at sineği sürülerini barındıran ayın topraklarına göndermek için yakalayıp içine tıktığı bir tür mancınığı. Öykücü, sanki yeryüzünden aya uzanan yörüngeyi ölçüp biçmek istercesine korkulu gözlerle para ikilisini çevreleyen kavise bakıyor. Sanki karşısındaki uyumsuz ve orantısız şeylerden kesin olarak kurtulmanın tek yolu bunları aya dökmek. Tabii önce yozlaşmış Selene'nin tanrıçalık doruğundan inip göksel bir çöplük olmayı kabul etmesi koşuluyla. Bir sıçrama. Ağaçların tepesinde bir parlayıp birden karanlığa gömülen kent yönünde çakan bir yıldırım gecenin karanlığını yırtıyor. Sanki yıldırım kralın sarayına düşüp kentin en yüksek gökdelenini kuleyi yıktı ya da elektrik santralinde gerilim arttığından voltaj düşüp dünya karardı. Mezarcının olduğu kadar bizim de zihnimizden o uğursuz atasözü geçiyor. Kısa devre, uzun gece. O sırada bir sayılı büyücü arkanasında olduğu gibi büyük elektronik beyni söküp tekerlerin, makaraların, elektrotların ve bir sürü ıvır zıvırın arasında arızanın nerede olduğunu anlamaya çalışan mühendisleri düşünüyoruz. Bu öyküde aynı kağıtları değişik anlamlarda okuyoruz. Öykücünün eli titriyor. Biri o yana, biri bu yana gidiyor. Ve şimdi gene kuleyle asılmış arkanalarını gösteriyor. Sanki bizleri bir akşam gazetesinin net olmayan iki resminde korkunç bir olayın çeşitli anılarını görmeye çağırıyor, baş döndürücü bir yükseklikten gökdelenlerin karşılıklı cepheleri arasındaki boşluğa kendisini atan bir kadın. Birinci resimde kadının çırpınan ellerinden, kabarıp ters dönmüş eteğinden, büyük bir hızla savrulan iki görüntünün eş zamanlılığından düşüş açıkça belli oluyor. İkincisinde ise yere düşüp parçalanmadan önce kadının ayağının tellere takıldığını gösteren ayrıntı, elektrik arızasının nedenini de açıklığa kavuşturuyor. Soluk soluğa kralın yanına koşan soytarının kaygılı sesiyle korkunç olayı zihnimizde yeniden kurabiliyoruz. Kraliçe, kraliçe, yıldırım hızıyla düşüyordu. Akkor'a dönmüştü. Göktaşlarını bilir misin? İşte öyle. Kanatlarını açmaya çalıştı. Yok hayır, ayakları bağlıydı. Baş aşağı yuvarlandı. Tellere takılıp kaldı. Yüksek gerilimli tellere. Bir çırpınıp titredi. Sonra sizlere ömür. Gitti sevgili kraliçemiz. Kas kası kesilip asılı kaldı tellerde. Kalabalıktan bir uğultu yükseliyor. Kraliçe öldü. İyi yürekli kraliçemiz. Kendini balkondan aşağı attı. Kral öldürdü onu. Öcünü alalım. Dört bir yandan ellerinde kılıçlar, değnekler, para gibi parlayan kalkanlarla atlı ve yaya bir sürü insan koşup masalara yem olarak zehirli kanla dolu kupalar dizmeye başlıyor. Vampirlerin öyküsü bu. Ülkemiz vampirlerin eline kaldı. Kralımız bir vampir. Yakalayalım onu. Kendini arama ve yitirme üstüne iki öykü. Meyhanenin müdavimleri kağıtlarla kaplı masanın çevresinde itişip kakışıyor, iç içe geçmiş tarotlar arasından kendi öykülerini bulup çıkarmaya uğraşıyorlardı. Öyküler ne kadar karışıp Arap saçına dönerse, dört yana saçılmış kağıtlar da o kadar düzene girip mozaiğin içinde yerlerini buluyorlar. Bu resim bir rastlantının sonucu mu, yoksa içimizden biri bu resmi büyük bir sabırla oluşturuyor mu? Örneğin, bütün bu kargaşanın ortasında düşünceli, sakin halini koruyan yaşlı birisi var ve başarılı olup olmayacağı bilinmeyen bir işleme. Pek önemli olmayan ancak şaşırtıcı bir sonuç doğurabilecek bir kombinezona dalmışçasına açmadan önce tek tek her kağıdı uzun uzun inceliyor. Bir profesörünkünü andıran bakımlı, beyaz sakalı, belli belirsiz bir huzursuzluğun görüldüğü ciddi bakışları değnek şövalyesiyle paylaştığı bazı ortak özellikler. Gerek bu portresi, gerek çevresinde gördüğümüz kupa ve para kağıtları onu, bütün ömrünü elementlerin bileşimlerini ve dönüşümlerini araştırmakla geçirmiş bir simyacı olarak tanımlamamızı sağlayabilir. Yardımcısı ya da uşağı, kupa prensinin uzattığı imbikler ve karnilerde idrar gibi koyu, çivit mavisi ve zincifre kırmızısı sıvıların kaynamasını inceleyip, madenlerin kralı altın moleküllerinin bunlardan ayrışmasını bekliyor. Ama bu bekleyiş boşuna. Kapların dibinde kalan yalnızca kurşun tortuları. Herkes bilir ya da bilmelidir ki simyacı salt zengin olmak amacıyla altının gizini bulmaya çalışırsa deneyleri başarısızlığa uğrar. Oysa bencilliklerinden ve kişisel sınırlamalarından kurtulur, şeylerin önünde devinen güçlerle kaynaşıp tek bir varlık olursa, kendisinin dönüşümü olan ilk gerçek dönüşümü usulca öteki dönüşümler izler. Yaşlaması arkadaşımız yaşamının en güzel yıllarını bu büyük yapıta adadığından, şimdi de elinde yapmak istediği büyük yapıta eşdeğer bir deste tarot tutuyor ve kendisininkini de içeren bütün öykülerin soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı okunduğu kağıtları dörtgen biçiminde sıralıyor. Ama tam başkalarının öykülerini denkleştirmeyi başardığını sandığı an kendi öyküsünü yitirdiğini fark ediyor. Birbiri ardı sıra dizili kağıtlarda içinden gelip dışa vuran bir değişimin yollarını arayan yalnız o değil. Aramızda gençliğin verdiği düşüncesizlikle kendini desenin en yiğit ve gözü pek savaşçısı kılıç şövalyesi olarak gören ve amacına ulaşmak için en keskin kılıç ve en sivri değnek kağıtlarını seçen birisi var. Ama sonunda Kral Arthur'un yuvarlak masasında şimdiye kadar hiçbir şövalyenin oturmaya değer görülmediği yere oturmasına izin verilmesini istiyorsa çok uzun bir yol kat etmesi, para ikilisindeki yılan kavi çizgilerin gösterdiği gibi Broşelya ormanında değnek yedilisi, büyücü Merlin'in büyücü arkanası buyruğundaki korkunç güçlere meydan okuması gerekiyor. İyice bakılınca gerek simyacının gerek gezgin şövalyenin ulaşmak istedikleri yerin Kupa Birlisi olduğu anlaşılıyor. Kupa Birlisi, simyacı için filojistonu. Filojiston, eski kimya kuramında bütün yanıcı maddelerde bulunduğu varsayılan ağırlıksız ve uçucu öz. Ya da felsefe taşını veya uzun yaşam iksirini içeriyor. Şövalye içinse ulu balıkçının bekçiliğini yaptığı tılsım, ilk ozanın ne olduğunu söylemeye fırsat bulamadığı ya da söylemek istemediği ve o zamandan beri tonlarca mürekkep akıtılıp hakkında tahminler yürütülen gizemli kap, Keltlerle Katolikler arasında hala paylaşılamayan kutsal kase. Belki Şampanyalı Troubadour'un istediği de Papa ile Druid Keşiş arasındaki savaşın sürüp gitmesiydi. Bitmemiş bir romanın gizini saklamak için bundan daha uygun bir yer bulunamaz. Demek iki masa arkadaşımızın Kupa Birlisi'nin çevresine dizdikleri kağıtlarla çözmek istedikleri sorun, aynı anda hem simyanın büyük yapıtı hem de kutsal kase arayışıydı. Her ikisi de tek tek bütün kağıtlarda kendi sanatını ya da serüvenini görebiliyor. Güneş arkanasında altın gezegenini ya da çocuk savaşçının masumluğunu, kader çarkında sürekli devinimi ya da ormandaki büyüyü, mahkeme arkanasında ölümle yeniden dirilişi, gerek madenler, gerek ruh için ya da göksel çağrıyı. Durum böyle olunca düzeneğin ne olduğu açıklanmazsa iki öykünün sürekli olarak birbirine karışma tehlikesi doğacak. Simyacı, maddede değişimler elde edebilmek için kendi ruhunu değişmez ve altın gibi saf kılmaya çalışan kişidir. Ama bir de Doktor Faust örneği var. O simyacılık kuralını alt üst eder. Ruhu değiş tokuş edebilecek bir nesneye dönüştürür ve böylece doğanın bozulmadan kalacağını, artık altını aramaya gerek kalmayacağını, çünkü bütün elementlerin aynı derecede değerli, dünyanın altın, altının ise dünya olacağını umar. Aynı şekilde gezgin şövalye de doğa yasasının tam bir hoşgörü içinde yeryüzündeki bolluk ve zenginliği sürdürmesi için kendi eylemlerini sert ve kesin bir ahlak kuralına göre yerine getiren kişidir. Ama şimdi yuvarlak masanın bütün kurallarını alt üst eden bir Perceval, Parzival, Parsifal varsayalım. Herhalde ondaki şövalyelik erdemleri irade dışı olacak, tanrı vergisi gibi kelebek kanatlarındaki renkler gibi dışa vuracak ve böylece kahramanlık edimlerini şaşkın bir umursamazlıkla yerine getirerek belki de doğayı kendi buyruğuna almayı, çok basit bir şeymiş gibi dünyanın bütün bilgisine sahip olmayı, büyücü ve şifacı haline gelmeyi, ulu balıkçının yarısını iyileştirmeyi ve çöle dönmüş yeryüzüne yeşil öz suyunu geri vermeyi başaracaktır. Demek ki olduğumuz yerde mıhlanmış bakı kaldığımız bu kağıttan mozaik, hiçbir simya işlemi yapmaksızın ya da şövalye arayışına çıkmaksızın sonuçlandırılmak istenen yapıtın ya da arayışın ta kendisi. Doktor Faust, madenlerin hızlı değişimini kendi içindeki ağır değişime uydurmaya çalışmaktan usanmış, tek başına yaşayan bir keşişin bilgi birikiminden kuşkulu, kendi sanatının güçleri kadar tarot kağıtlarını birbiriyle uzlaştırıp anlamlarını bulma uğraşı da onu düş kırıklığına uğratmış. Tam o sırada bir şimşek kulenin tepesindeki hücresini aydınlatıyor. Birden karşısında Wittenberg'li öğrenciler gibi geniş kenarlı bir şapka giymiş birisi beliriveriyor. Bu belki de başıboş dolaşan bir kilise zangocu ya da bir dolandırıcı. Önündeki masanın üzerinde irili ufaklı kapları bulunduğu bir laboratuvar kuruveren bir panayır büyücüsü. Bizim simyacı dolandırıcıya şöyle seslenmiş olmalı. Benim sanatımı mı taklit etmeye kalkışıyorsun? Kaplarında kaynayan bulaşık suyu da ne öyle? Yabancı şöyle yanıtlamış olsa gerek. Dünyanın başlangıcında bütün kristallerin, bütün bitkilerin, hayvanların ve insan soyunun oluştuğu öz su. Sanki bütün söyledikleri akorlaşmış bir potada kaynayan maddede saydam olarak beliriyor, tıpkı şimdi bizim 21 sayılı dünya arkanasında gördüğümüz gibi. Bütün tarotların en yüksek sayılı arkanası olan ve oyunda da en çok puanı getiren bu kağıtta Mersin yapraklarıyla çevrelenmiş çıplak bir tanrıça, belki de Venüs havada uçar. Dört köşede duran dört figür, tanrıçaya gösterilen saygının en son simgeleri olabilir. Ama belki de yalnızca ortadaki tanrıçanın utkusuyla bağdaşmayan başka görüntülerin ustaca gizlenmesi söz konusu olan. Belki o dört figür, Olimpos tanrılarının hükmüne girmeden önce dünyaya egemen olan kentaurları, sirenleri, harpyaları, gorgoları ya da belki doğa insan gücüne boyun eğmeden önce, kim bilir daha ne kadar sürecek bu boyun eğme, yaşamış olan dinozorları, azman filleri, dev yarasaları ve mamutları gösteriyor. Kimine göre de ortadaki figür Venüs değil, simyacının kat etmesi gereken yolun doruk noktası olan yeryüzü merkezine ulaşmış ruhların simgesi Hermaprotidos. Demek altında yapabiliyorsun diye sormuş olmalı doktor. Öteki ise bak diye yanıtlamış olmalı. Kendi yaptığı külçe külçe altınla dolup taşan sandıkları göstererek. Gençliğimi de geri verebilir misin bana? Baştan çıkarıcı şeytanına aşıklar arkanasını gösteriyor. Bu kağıtta Faust'un öyküsü hiç kuşkusuz tarotların ağı içinde gizlenmiş bir başka öyküyle Don Juan'ın öyküsüyle karışıyordu. Sırrı bana söylemek için ne istersin? Kupa ikilisi kağıdı, altın yapma sırrına ilişkin düşülen bir not. Bu kağıdı, sülfür ve civa ruhlarının ayrışması olarak da, güneşle ayın birleşmesi olarak da, kalıcı ile uçucu arasındaki savaş olarak da yorumlayabiliriz. Bütün bilimsel yapıtlardaki reçeteler hep orada yazılı. Ama her şeyi okuyup öğrenmek için insan bütün yaşamını ocak başında ateşi üfleyerek geçirse yine yetmez. Masa arkadaşımız sanki kendi içindeki öyküyü tarotların yardımıyla çözmeye çalışıyor. Ama şimdilik pek beklenmedik olaylar olacağı benzemiyor. Kıvrak, etkili çizimiyle para ikilisi bir değiş tokuşu, bir alışverişi gösteriyor. Bu alım satımda karşı taraf masa arkadaşımızın ruhu olduğuna göre denge arkanasının kanatlı, akıcı görüntüsünde yalın bir simgesel anlamı dikkate almamız uygun olur. Eğer bu karanlık büyücünün istediği bir ruh alım satımıysa, kimliği hakkında en küçük bir kuşkumuz olamaz. Şeytanın da kendisidir o. Mefistofeles'in yardımıyla Faust'un bütün dilekleri hemen gerçekleşir. Bir başka deyişle Faust isteğinin karşılığını altın olarak elde eder. Hoşnut değil misin? Zenginliğin, değişiklik, çoğulluk, değişkenlik olduğunu sanıyordum. Oysa tek gördüğüm biri gidip biri gelen, üst üste yığılan tek biçimli maden parçaları, hep aynı kalan kendilerini çoğaltmaktan başka bir işe yaramıyor. Elleriyle dokunduğu her şey altına dönüşüyor. Demek ki parasal soyutluğu içinde kuraklaşmış, nimetlerini yitirmiş, yaşanmaz, yekpare bir altın küreye dönüşmüş karadan ve sudan yer yuvarlağının betimlediği para birlisi kağıdında Doktor Faust'un öyküsü, Kral Midas'ın öyküsüyle de karışıyor. Şeytanla anlaşma imzaladığına şimdiden pişman mısın yoksa? Hayır, hatam tek bir ruh karşılığında tek bir maden almak oldu. Faust, Ancak birçok şeytanla teker teker karşılaşıp anlaşırsa çoğul ruhunu kurtarabilir. Ancak o zaman plastik öğelerin dibinde altın kırıntıları bulup mazot lekeleriyle çamaşır tozu köpüklerini yok ederek Kıbrıs kıyılarında sürekli yeniden doğan Venüs'ü görebilir. 17 sayılı Dünya Arkanası, simyacı doktorun öyküsünü sonuçlandırabileceği gibi güzel bir yıldızın doğuşuyla serüvenci şövalyenin öyküsünü de başlatabilir. Babası bilinmeyen, annesi tahttan indirilip ülkesinden sürülmüş, oradan oraya dolaşan bir kraliçe olan Parsifal, hep babasının kim olduğunu merak ederdi. Daha fazlasını öğrenmesini engellemek için annesi, kendince nedenleri olsa gerek, ona bu konuda asla soru sormamasını öğretmiş ve onu herkesten uzak, tek başına büyütmüş, şövalyelik sanatını öğrenmesine de izin vermemişti. Ama o dikenli fundalıklar arasında bile bazen şövalyelerin dolaştığı olurdu ve hiçbir şey sormadan onların peşinden giden çocuk zamanla kılıç kullanmayı, ata binmeyi öğrendi. Ve günün birinde fazla üstüne düşmüş olan annesi atının nalları altında eziliverdi. Suçlu bir birleşmeden dünyaya gelen, bilmeden anne katili olan, çok geçmeden aynı derecede yasak bir sevdaya tutulan Parsifal, büyük bir saflık içinde dünyayı dolaşıyordu. Hayatta kalmak için öğrenilmesi gereken şeylerin hepsinden habersiz, yalnızca şövalyelerden öğrendiklerini uyguluyor, davranışlarını onlara göre ayarlıyordu. Kendisi hakkında korkunç şeyler bilinen ülkelerden bilinçsizce geçiyordu. Ay arkanasında ıssız topraklar uzanıyor. Durgun bir gölün kıyısında kulesi lanetli bir şato var. Orada kutsal kase şövalyelerinin kralı, ulu balıkçı denen Amfortas oturuyor. Burada onu kocamış ve iki büklüm olmuş, bir türlü kapanmayan yarasını elleyip dururken görüyoruz. O yara kapanmadan güneş ışınlarını yaprakların yeşiline ve baharda gün dönümü şenliklerinin neşesine aktaran değişim çarkı dönmeyecekti. Belki de Kral Amfortas'ın suçu, Parsifal'in şatonun merdivenlerinde törenle yukarı taşıdıklarını gördüğü ve ne olduğunu merak ettiği ama soramadığı kabın dibinde saklanan bir bilgi kırıntısı, kötü bir bilimdi. Parsifal için her şey o kadar yeniydi ve genç adam öylesine dolu dolu yaşıyordu ki gördüğü şeyler hakkında soru sormak aklına bile gelmiyordu. Oysa bir soru arkasından çorap söküğü gibi o zamana kadar hiç sorulmamış, başka soruların da geleceğe tek bir soru sorması yeterliydi. O zaman yüzyıllardır yer altında saklı çömleklerin dibine çökmüş tortular eriyecek, deprem tabakalarının arasında ezilip kalmış eski çağlar sıvılaşıp akacak, gelecek geçmişi geri alacak, binlerce yıldır bataklıklarda kömürleşmiş bolluk günlerinin çiçek tozları yılların kuraklığı üstünde uçuşmaya başlayacaktı. Faust'la Parsifal'in ne kadar zaman, saat ya da yıl, meyhane masasına yayılmış kağıtlarda bir tarottan ötekini atlayarak yollarını çizmeye çalıştıklarını bilmiyorum. Ama kağıtları her eğilişlerinde, öyküleri başka bir biçimde okunuyor, düzeltmelere, değişikliklere uğruyor, o günün duygu ya da düşüncelerinden etkileniyor, iki kutup arasında gidip geliyordu. Her şeyle hiçlik. Sarkaç, karşıt uca ulaşınca, Faust, dünya yoktur dedi ve konuşmasını şu sözlerle noktaladı. Her şeyin bir tek kez olması olanaksız. Kombinezonları milyarlara ulaşan belli sayıda öğe var. Ve bunlardan ancak birkaç tanesi bir anlamla bir biçim kazanıp bu anlamsız ve şekilsiz toz bulutu arasında kendisini kabul ettiriyor. Tıpkı tarot destesindeki 78 kağıdın eşleşmelerinde öykü dizilerinin oluşup hemen dağılması gibi. Öte yandan Parsifal'in her zamanki gibi eğreti son sözleri, dünyanın çekirdeği boştur. Evrende devinen şeyin temel ilkesi uzay boşluğudur. Var olan bu yokluğun çevresinde kurulu. Kutsal kasenin dibinde Tao vardır. Oldu ve genç adam eliyle kağıtların ortasındaki dörtgen boşluğu gösterdi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 105.